Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem.
Ben Barış.
Bugün yine sizlerle Oto Gündem'in yeni bölümüyle karşınızdayız.
Evet.
Bu haftaki gelişmeler, aslında bayağı bir gelişme de var. İşte elimizde TOG var.
Aynen.
Geçtiğimiz hafta konuşamadığımız için bu var. Jerry'ler var. İyice
Evet.
artık popülaritesi inanılmaz arttı. Hangisiyle başlayalım?
Önce istersen abi böyle çerez haberlerle başlayalım. Kısa
Tamam.
kısa geçebileceğimiz. Ondan sonra bir
Anlaştık.
asıl konuları değerlendiririz.
Tabii ki.
İlk konumuz şu. Kısa süre önce Ford yeni bir elektrikli SUV tanıttı. Avrupa pazarına özel. Bu SUV aslına bakılırsa tasarım olarak Ford'un diğer modellerinden biraz daha farklı tasarım dili olarak. Bir de en önemli özelliği Volkswagen'in altyapısını kullanıyor olması.
Bu enteresan iş. Mesela PSA'da, yani Toyota'da, ProAce'de mesela aslında direkt olarak ortağı olmadığı PSA'nın altyapısını kullanıyor.
Evet, böyle şey markalar arasında özellikle şimdi elektrikli otomobil pazarında biraz daha işte
Doğru.
geliştirmek, birçok platformu geliştirmek pahalı olduğu için markalar bu tarafta işte işbirliğine gidiyor, ortak platform kullanımı tarzında.
Evet.
Ya bu da onlar için çok karlı bir hale geliyor çünkü elektrikli otomobiller şu an içten yanmalılara göre daha pahalı olduğu için maliyeti düşürmek gerekiyor.
Gerekiyor. Bu da onlardan bir
Evet,
tanesi.
etkili
Evet,
yollardan
etkileyici,
biri.
güzel de görünüyor bu arada araba. Farklı bir tasarım var dedin.
Evet, farklı bir tasarım var. Şöyle, aslında sloganı da şu: Alman mühendisliği, Amerikan stili.
Bak, ne güzel de pazarlamış oluyor. Yani
Evet,
işbirliğini
aynen.
de böylece çok güzel bir yere kondurmuşlar.
Aynen öyle. Çünkü altyapısı doğrudan Volkswagen'in ID.4 modeliyle aynı.
Ki mükemmel bir
MEB
elektrik
platformunu
uluslararası.
kullanıyor. Volkswagen'in elektrikli araçlarında kullandığı. Aslında ID serisinin bütün araçları o platformu kullanıyor. İşte Ford'un ilk modeli de bu oldu.
Evet.
İşbirliği kapsamında. Böyle güzel bir tasarım var aslında. Bu arada ismi de Explorer. Aslında bu
Evet
ismi
var.
önceden biliyoruz.
Evet.
Mesela Kuzey Amerika pazarından
Tabii.
biliyoruz falan ama o otomobille tabii ki uzaktan yakından bir alakası yok. Bu
Anladım.
yüz doğuştan elektrikli bir otomobil.
Evet.
Tasarımı güzel, şık, bence sade. Zaten ön tarafının böyle kapalı panel şeklinde tasarlanmış olması hani %100 elektrikli bir otomobile baktığımızı belli ediyor doğrudan.
Evet, yine her zaman olduğu gibi bu elektrikli havasını radyatörün oradaki boşlukluluk, ne diyelim, doluluktan,
Evet,
kapalılıktan anlayabiliyoruz değil mi?
tamamen kapalı bir şekilde. Elektrikli
Evet.
otomobillerde hani buna ihtiyaç duymadıkları için, motor soğutma gibi bir
Evet.
ihtiyaç olmadığı için böyle hani ön tarafı yüksek böyle olması hani SUV havası
Bayağı.
gerçekten vermiş otomobile. Böyle heybetli görünüyor.
Ya
Aslında kompakt.
konsept arabaya benziyor. Yani o jantlar falan inanılmaz büyük. Böyle baktığım zaman bir konsept araba havası da var. Yani şey, filmden çıkmış gibi de görünüyor bir
Evet,
tarafta.
bunu güzel başarmışlar. Mesela ID.4, Volkswagen ID.4'ü baz almasına rağmen bence tasarım olarak ondan daha başarılı olmuş.
Evet. Katılıyorum ben de. Yani ID.4 kendi alanında başarılı bir araba ama ya
Evet.
bu farklı bir bak atmış doğrusu.
Aynen
Evet.
öyle. Güzel
Arkadan sağa
tasarım
baktığında
detayları
güzel.
var. Bu arada teknik detaylar tam olarak belli değil ama mesela işte yabancı kaynaklarda AutoExpress'te yazana göre giriş seviyesinde 168 beygir güç üreten bir elektrik motoru olacakmış. Tek elektrik motorlu. 52 kWh bataryayla 351 kilometreye kadar menzil vaat ediyor.
Hani orijinal Explorer'ı düşündüğümde sanki biraz düşük gibi geldi. Böyle bir acaba az mı olur diye düşündüm. 168 beygir ama tabii burada elektrikli ve
Yani
menzil
evet.
konusu devreye giriyor. Bunlar hep farklı şeyler. O zaman sorun yok. Ama diyorsun ki farklı seçenekler de var.
Farklı seçenekler var ama burada hani Türkiye pazarı özelinde baz alırsak hani bize göz kırpan versiyon bu
Evet,
aslında.
bu
Çünkü
kesinlikle.
%10'luk dilime girebilir bu motorundan dolayı.
Bravo.
Belki hani böyle daha ucuz olarak girebilir piyasaya. Diğeri tabii 228 beygir güç üretiyor. 77 kWh bataryasıyla 539 km'ye kadar menzil vaat ediyor.
Güzel.
Aslında alınabilecek
Bu.
olan versiyon bu ama maalesef
İşte
ülkemizdeki
evet.
vergilerden dolayı
Her zaman tosladığımız yer. Evet.
evet ne yazık ki bunlara tosluyoruz. Bu arada iki versiyon arasında DC hızlı şarj kapasitesi de farklı. Mesela ilk versiyonda 130 kW'a kadar, ikinci versiyonda 170 kW'a kadar. Yani daha hızlı şarj söz
Yani
konusu.
kafadan insan ikincisini düşünüyor. Umarım bir şekilde yeni bir yönetmelikle, yeni bir kararla umarım bunlar için de kapı açılır. Çünkü bu durumda mecbur kaldığımızı kullanacağız. O da bize zarar yazacak aslında.
Evet maalesef öyle. Yani otomobil tarafında aslında abi şu anda baktığın zaman ya alan kişi yatırım olarak alıyor otomobili
Tabii.
ya da işte mecbur kaldığını alıyor.
Bravo. Tam olarak bu.
Maalesef öyle bir duruma geldik. Umarım iyileşir, düzelir
Umarım.
diyebiliriz.
Umarım.
İkinci haberimiz de Kia tarafında.
Yine elektrikli.
Yine elektrikli otomobil. Artık doğal olarak
Bunları
çoğunlukla
daha çok
elektrikli
haberini
otomobil
veriyoruz. Evet.
konuşuyoruz. Kia EV9 modelini tanıttı. Büyük SUV, 7
Hı.
kişilik SUV modeli. Burada aslına bakılırsa yani yine böyle heybetli bir tasarım, keskin evet. hatlar. Aslında abi keskin hatlara böyle bir alıştık gibi ha, evet. elektrikli otomobillerle. Ama az önce mesela şeyde Ford'da daha soft, daha yumuşak hatlar evet, vardı. Evet. Biraz daha böyle şey, pazara göre de değişkenlik gösteriyor sanki. Şimdi o Ford Avrupa pazarına özel olduğu için sanki orada biraz tercih böyle daha soft, yumuşak hatlardan yana. Bu 7 kişilik büyük SUV modeli Kia'nın mesela Kuzey Amerika pazarında da satılacağı için oradakiler biraz daha böyle keskin hatlar, tam keskin, böyle SUV büyük, evet, tarzı evet. bir beğeniye sahip olduğu için tabii tercihler de ona göre değişiyor. Kia EV9 bu arada zıtlıkların birleşimi tasarım diliyle tasarlanmış ve en önemli özelliklerinden biri de arkasında Türk tasarımcının imzası var.
Çok güzel.
Evet, Berk Erner imzalı Türk tasarımcı.
İsmi de tam yabancı gibi bu arada. Berk Erner böyle evet. Alman ismiymiş gibi de görünüyor, çok iyiymiş.
Evet. Yani güzel bir tasarım imza atmış bence. Tabii...
Evet, bence de çok etkileyici. Yani Türk, sadece Türk olduğu için söylemeyeceğim. Yine bu elektrikli arabalarda gördüğünüz o fütüristik bir hava da var bir taraftan. Bir taraftan da o alıştığımız büyük devasa SUV havasını da vermiş.
Evet. Ya zaten şu anda elektrikli otomobil tarafında da yeni otomobillerde de birçoğunda şey söz konusu abi, katılır mısın bilmiyorum ama tasarımları böyle ya sev ya nefret et.
Güzeldi.
O kadar evet, birbirinden evet. farklı
İkisi
yani.
İkisi de haklı bu arada diyorsun.
Evet. Yani bir kesim düşünen... ya çok seviyor evet. ya da böyle tamamen nefret ediyor otomobilden. Öyle tasarımlar söz konusu. Güzel. Bence Kia EV9'un tasarımı da biraz onun gibi yani. Böyle değişik hatlar var işte, dikey aydınlatmalar arka tarafta,
ya
önde.
Ya bunları görünce ben TOGG'un tasarımı sanki biraz böyle bir şey kalacak diye endişe ediyorum. Yani tekrar bir tasarım yenilemesi gerekecek gibi hissediyorum, biliyor musun?
Evet.
Çünkü bütün bu araçlar bu elektrikliği çok yansıtan. Çünkü bizim TOGG'a bakınca artık sanki hani Chery'ye de hatta yani benzinli model alan Chery, işte Tiggo 8 Pro'ya mesela sanki böyle bir andırıyor gibi de. Gerçi çok araba birbirine benziyor böyle ama yani şunun gibi böyle sıra dışı bir tasarıma da ihtiyacımız olacak gibi hissediyorum ben.
Evet, aynen öyle.
Bir çıksın tabii de hani şey değil yani, buna takılmıyorum ya, öyle olmalıydı falan diye demiyorum. Hı-hı. Çünkü ne zamandır devam eden bir proje. Bir de artık şimdi pişmiş yaşa su katılmaz derler. Evet. O yüzden bu zaten güzel ama bir de böyle bir şey görsek sonrasında devamında ne kadar güzel olur. Türk tasarımcı da görünce
mutlaka tasarımlar zaten zamanla güncellenir. TOGG'da biliyorsun 2019'da mı ilk konsept olarak karşımıza çıkmıştı.
Doğru.
Ya o günden bugüne hani zaten tasarımla çok oynamadılar. Şu an 2023 yılındayız. Yani piyasaya evet. sürmesi bayağı bir zaman aldı. Hani ilerleyen dönemde zaten tasarımlar güncellenecektir. Evet.
Murat Günakın'da imzası vardı. Onu da şimdi söyleyeyim. Evet. Böyle Türk tasarımcı deyince hakkında vermek lazım. Hı hı.
Onun danışmanlığında
yapılmıştı. Aynen öyle. Evet. Direkt yani
Pininfarina tasarımı ama evet. onun da danışmanlığında evet. yapılmıştı. Yani.
Evet. Etkisi de hissediliyor. Hı hı. Evet. Bunda peki var mı öyle bir şey detay? Motora dair bir detay var mı? Onu sormuş olalım.
Bunda abi şu anda yine artık markalar böyle kademeli olarak otomobil tanıtıyor. Önce tasarımı gösteriyor. Sonra teknik detayları veriyor. Ha. Kia EV9 evet. tarafında da aslında teknik detaylar daha açıklanmadı ama markanın bu EGMP platformu üzerine inşa edilmiş bir otomobil. Bir de fotoğraflarına baktığımız zaman, şimdi arkadaşımız yansıtacaktır evet. mutlaka. Böyle gösterge panelinde 480 kilometre diye bir yazıyor, şey var. Yani bu da demek oluyor menzili. Ki hani menzil demek ki en az evet. bir 480 kilometreye kadar bir menzil vaat ediyor olacak otomobil. Bu da aslında... böyle bir SUV için güzel. Çok, çünkü 7 koltuklu büyük bir aile aracından bahsediyoruz.
Evet. Yani. Koltuklar dönebiliyor anladığım kadarıyla bir taraftan.
Evet evet. Yani o da güzel bir detay. 7 veya yanlış hatırlamıyorsam 6 veya 7 kişilik tercih Hı-hı. edilebiliyor. 6 kişilik versiyonda ikinci sıra koltuklar böyle kaptan koltuk, bireysel koltuklu olarak iyi. Satın alınabiliyor.
Ha, o yüzden 6 kişi güzel.
Evet. Böylece de o koltuklar 180 derece dönebiliyor. Arka tarafta böyle sanki Süper. Böyle bir toplantı salonu
Süper
edasıyla.
Gerçekten.
Ya, otomobilde toplantı bile yapabilirsin yani. Evet.
Yani aslında otomobil hep söylüyoruz yani otonom sürüş daha da geldikçe otomobil artık bir yaşam alanı haline gelecek daha da çok. Zaten öyle ama çok zaman geçirilen bir yer otomobiller. Bu koltukların dönmesi meselesi de aslında yaşam alanına daha da uygun bir hale. İşte iş mi evet. yapıyorsun veya belki ailenle mi seyahat ediyorsun? Dolayısıyla bunları sunabilecek. Yani işte tabii ters giden kişinin başı dönmesin, midesi bulanmasın falan filan gibi şeyler var ama hı hı. kim bilir yakın zamanda belki de, çünkü o mesela mide bulantısının sebebi biliyorsun. Sen ters durduğun zaman işte beynin o terse giden yoldan dolayı aslında tepki veriyor. Hı hı. Belki de bakarsın yarın bir gün pencereye bir LCD ekran koyarlar. Tam tersine gidiyorsun gösterir. Yani senin gittiğin alanı gidiyorsun görürsün. Belki onu bile çözerler, belli mi olur?
Yani mutlaka markalar zaten bu tarz şeyler üzerine çalışıyorlar işte dediğin gibi o giderken otomobil tutması, evet. tarzında böyle yolun tutması, pardon yolun tutması.
Yol tutmasın evet, evet yol tutma doğru.
Ya, mutlaka ona da tıp sürekli ilerliyor zaten. Evet, bir çare bulunur mutlaka. Bu arada evet. Kia EV9'un da 56 bin dolar civarında bir fiyata sahip olması bekleniyormuş.
Fiyatlar da çaktırmadan niye artıyor bu arada?
Evet.
Yani 56 bin dolar tabii hani şey değil, pahalı demek istemiyorum ama hep aynı şey geliyor aklıma. Böyle Tesla'nın şu ekonomik çıkmayan modeli var ya, 35 bin dolara çıkacaktı falan diye söylenen ama çıkmayan.
35 bin dolara çıkacak olan zaten Model 3'tü.
Evet.
Ama işte böyle vaat edilen fiyatta çıkaramadılar onu. Şu anda 25 bin dolar, 25 bin euro bazında böyle bir ekonomik model çıkarmaya çalışıyor. Tamamen yeni bir platform üzerine, daha ekonomik, daha az maliyetli bir platform üzerine çıkacağı söyleniyor ama. 100
kadar bir şey çıkartacak herhalde.
Muhtemelen küçük yani. Tabii. Model 3'ten bile daha ufak bir otomobil olacak. Aynı şekilde şey de çalışıyor zaten biliyorsun. Volkswagen grubu da bunun üzerine çalışıyor. Yeni ID.2 konseptini tanıttılar. Ufak bir otomobil. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam onda 25 bin euro bandında olacak o da. Ve üstüne ID.1 de çıkacak Volkswagen tarafından.
Şimdi bunlar böyle hani 25 bin euro diyorsun hemen zaten kafadan çarpıyorsun bir. Yani 25 bin euro olursa buraya gelirse bu kadar olacak. Bir de diyorsun ki çarpı işte bir veya iki katı da vergi gelecek. Ya gerçekten insan gitgide daha çok üzülüyor yani.
Maalesef öyle.
Evet. Peki sıradaki haberimiz var mı? Burada başka bir şey yoksa istersen geçelim.
Hemen sıradaki haberimize geçelim. Yine bir elektrikli otomobil.
Yine evet.
Bu sefer Sengyong tarafında. Sengyong.
Sengyong bu nasıl okunuyor? Sengyong diye mi okunuyor bu arada?
Sengyong, Sengyong.
Şey görünce direkt olarak aklıma Barış Manço geliyor merhum.
Evet.
Onun çünkü onunla artık özdeşleşen son 77 plakalı aracı BMW. Birleşmiş Milletler diye diyeceğim de Barış Manço. Ne var buradaki yeni gelişme nedir acaba?
Şimdi abi şöyle Sengyong biliyorsun önce şu bilgiyi verelim. Yok işte iflas etti bilmem ne oldu. Çok battı çıktı evet. bilmem ne. Bayağı çalkantılı bir durum oldu. İşte satılacaktı. Fiyatta anlaşamadılar satılamadı. En sonunda KG Mobility diye bir grup. Yani daha doğrusu KG Grup diye bir böyle holding şirketi satın aldı. Ve ismi de yakında KG Mobility olarak değişecek. Bu isim kalmayacak. Evet, KG Mobility olacak ve modelleri de artık işte ne bileyim KG10, KG15 tarzında o şekilde isimlendirilecek. Aslında baştan aşağı değişecek.
Evet.
Burada Sengyong yeni Torres modelini tanıtmıştı. SUV modeli, içten yanmalı motorlu. Bayağı heybetli bir otomobil. Aa. Aslında yani konuşulduğuna göre Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor modelin. Böyle bir duyumlar var aldık biz. Vallahi söylentiler vardı bununla alakalı. Şimdi Torres EVX modelini tanıttı. O da aynı otomobilin aslında %100 elektrikli versiyonu. Tasarım olarak aslında ona çok benziyor. Böyle özellikle yan taraftan profilden bakıldığında böyle geniş çamurluklar.
Evet, çok heybetli görünüyor gerçekten.
Evet, bayağı heybetli bir
anlamını veriyor. Hakkını veriyor.
Ön tarafta işte elektrikli olduğunu belli eden değişik tasarımlar var. Mesela ön panjurun yerini böyle kısa çizgi şeklindeki LED aydınlatmalar almış. İşte yine bahsettiğimiz gibi önde böyle uzun panjur yok.
Peki teknik detaylar konusunda neler söyleyeceksin? Var mı? Bunun için açıklanan bir şey var mı?
Şöyle abi yani aslında teknik detayları belli değil ama mesela şeyin Sengyong'un bir tane Korando e-Motion diye bir tane SUV modeli var. Aslında
elektrikli.
Evet. Türkiye'de şu an yok diye biliyorum bu ama onda mesela 140 kW güç üreten bir tane elektrik motoru var ve 55.3 kWh kullanılabilir kapasiteye sahip batarya bulunuyor. Yani iki model arasında aslında böyle bir parça paylaşımı bulunursa hani büyük ihtimalle bu şeyde de Torres'in elektrikli versiyonunda da bu tarzda benzer değerler görebiliriz. Bu arada Korando e-Motion'da 340 km'ye kadar sürüş menzili var. Aslında böyle baktığın zaman yani günümüze göre biraz düşük kalıyor.
Evet.
Çünkü biliyorsun şimdi WLTP'ye göre 340 km ise sana işte kış koşullarında vereceği gerçek menzil işte 250-300 km arasında belki bir şey olur yani.
Yani bakın bu KG Mobility ile beraber işler ne kadar değişecek, neyi değiştirecekler onu da görmek lazım. Onu gördükten sonra tekrar bakarız. Bir daha bu konuya döneriz o zaman ileride.
Aynen öyle.
Yani Türkiye'ye gelirse bakarız. Peki hızlıca bir diğer konumuza geçiyoruz. O da Hyundai'nin IONIQ serisi. Bizim aslında normal versiyonunu sevdiğimiz, 5'i sevdiğimiz, 5'in 6'sını konuştuğumuz bir durum. Ne olmuş Türkiye'de de?
Şöyle, Avrupa'da satışı resmi olarak satışa sunuldu bu model. Evet. Ioniq 6, Hyundai Ioniq 6. Aslında böyle tasarımı bir yandan çok beğeniliyor, bir yandan işte böyle...
Ya senin demin söylediğin gibi. Evet. Ya sevip ya nefret ettin.
Aynen öyle. Çok beğenenler var, işte Porsche'ye benzetenler var.
Doğru.
Böyle haklı, tasarım haklı yani evet. Doğal olarak.
Ben de mesela bana da garip gelen bir tasarımdı. Özellikle 5'ten sonra hani hiç alakası olmayan, 5'e hiç benzemeyen bir araç. Hı-hı. Çok şaşırtmıştı beni. O anlamda beni de şaşırtan modellerden biri.
Evet.
Yani neden Ioniq demişler buna onu bilemedim. Yani 5'i gördüğüm için. Hı hı. 5'le karşılaştığında bu neden Ioniq serisinde bir araç diye dedim mesela. Başka bir araç diye çıkartmış olsa sanki daha iyiydi.
Evet, gövde tipi olarak aslında çok farklı. Böyle değişik bir tarz, böyle kupe tarzı bir yaklaşım sergilemişler evet. Ama işte genel olarak tasarım diline baktığın zaman ortak yanları var aslında. Mesela duygusal sportiflik bir tasarım dili var. Bunun da aynı son zamanlarda karşımıza çıkan şeylerde, el tipli modellerinde. Bunda da aslında şeyler var. Böyle piksel aydınlatmalar.
Evet,
Ioniq serisinin böyle imzası haline geldi onlar. Tabii ki şeyde de var. Ioniq 6'da da var ama iki model birbirinden çok farklı dediğin gibi. Görünümleri çok değişik. Evet. Bu arada Almanya'daki fiyatı mesela 43.600 Euro'dan başlıyor.
Aa, güzel.
Şeyle Ioniq 5 ile aynı tutmuşlar aslında fiyatı. Evet. Ioniq 5'in fiyatı da aynı. Bir de orada teşvikler var.
SUV ha Almanya teşvik. Ya şu SUV bu daha çok böyle sanki yol otomobili falan gibi daha hani ona daha çok benziyor gibi gördüm.
Ioniq 5 de aslında mesela işte crossover diye geçiyor ama baktığın zaman mesela görünümü böyle hatchback gibi ama tabii evet. Şey heybetli bir araba. Evet, gerek aks mesafesi olsun gerek genişlik doğru. Olsun bayağı lüks bir şey, ferah bir iç mekan sunuyor ama aslında baktığında hatchback tarzı biraz yükseltilmiş bir hatchback gibi duruyor. Bu da işte kupe tarzında bir otomobil. 614 kilometreye kadar menzil sunuyor üst İyi. Versiyonlarında ki gerçekten bu güzel bir değer. Aynı şekilde Ioniq 5'teki gibi altyapıları aynı zaten. Evet. Yani teknik tarafta birçok detayın paylaşıldığını söylemek mümkün. Yine Ioniq 5'teki gibi 400 volt, 800 volt şarj seçenekleri var. Bu da güzel bir imkan sunuyor.
Yani kepi değiştiriyor, arabayı veriyor gibi bir şey geliyor.
Yani aynen öyle. Evet, aynen öyle.
RC araçlardan gördüğümüz şeyler ama çok enteresan.
Ki Avrupa'da zaten fiyatlarının birbirine çok benzer, hatta aynı olmasından da bunu evet. Anlıyoruz. Yani teknik detaylar birçok şey aynı. Dediğin gibi kabuk değişiyor, işte tasarım değişiyor.
Evet.
Yani bunun mesela Ioniq 6 yılın ikinci yarısında da Türkiye'de satışa sunulacak.
Öyle mi? Evet. Aa, güzel. Göreceğiz.
Evet, o bakalım artık Türkiye'de fiyatı ne olur?
Kara günler. Onlardan bahsetmeyelim. Fiyattan evet. Bahsetmiyoruz madem öyle.
Zaten Ioniq 5'in fiyatı aşağı biliyoruz zaten. Bununki evet. De aşağı yukarı. Aşağı,
evet, böyle civarda olacak. İşte onu bekleyeceğiz.
1,5 milyondan aşağı olmayacak. Olmaz yani.
Evet. Peki sıradaki haberimize geçelim.
Sıradaki haberimiz evet Chery'ler.
Chery artık evet. Chery bir nevi senden sorulur hale geldi. Ben sana söyleyeyim.
Ya Chery'ler bizim ilgili de...
bir şey söyleyeceksek sana şey yapacağız yani soracağız artık.
Evet, yakından takip ettiğimiz. Evet,
herkesin beklediği konu aslında fiyattı. Ne diyorsun? Evet. Fiyatlar açıklandı. Nedir? Omoda 5, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro. Nedir fiyatlarımız?
Ya şöyle abi, şimdi aslında baktığın zaman lansman fiyatı olarak oldukça iddialı bir şeyden girdiler yani hani. Fiyatlara baktığında birçok kişide evet. Agresif fiyat ile girdiler. Mesela Chery Omoda 5 lansman fiyatı 810 bin liradan başlıyor.
Çok iyi. Evet. Tiggo 7 Pro?
Tiggo 7 Pro 825 bin liradan başlıyor. Tiggo 8 Pro 1 milyon 50 bin liradan başlıyor. Aslında Tiggo 8 Pro için özellikle bence, evet. 1.3 milyon falan hani olur, 1.2-1.3 bandında tabii. Olur diye düşünüyordu.
Hani o da baktığım agresif zaman, olacağı için aslında daha fazla tabii. Edebilir ama hani evet. Agresif olacağını düşünerek ya şimdi 1 milyon 50... Aşırı agresif gerçekten.
Tabii ki yani şu ana baktığın zaman mesela normal çok da lüks olmayan hatchback modellerin bile üst versiyonları tabii. O fiyata satılıyor. Tabii. Sen o fiyattan yani 7 kişilik bir SUV, tam bir SUV alıyorsun evet, aslında evet, geniş evet. Bir otomobil.
Gerçekten ki, öyle tam bir SUV. Çok
biz seninle lansmanlarında deneyimlemiştik. En beğendiğimiz otomobil evet. De Tiggo 8 Pro olmuştu. Aralarında en lüks özellikleri olan ki yani 1 milyon 50'ye. Tabii ki lansman fiyatından bayi de bulabilir misin? O da ayrı bir konu ama.
Evet, evet.
Şimdi o da ülkemizde de konu. Öyle bir sıkıntı var. Hani maalesef otomobil bulma, araç bulma konusunda sıkıntılar var ama 1 milyon 50 bin lira gerçekten güzel
önemli,
bir
aynen öyle.
Değer. Bu konuda çok agresif
yani
bir fiyatlandı.
Yani ben de mesela hiç tartışmasız olarak Tiggo 8 Pro'yu ben de gözümüz kapalı tavsiye edebileceğim. En azından tabii bu arabayı uzun süre kullanmadık. Bir küçük bir test yaptık malum. Onu da zaten yayınladık. Ayrıca sen anlattın o gün ilk lansmanda zannediyorum daha detaylı anlatılan bir araç da yok. Bu kadar detaylı çekilen başka da bir video yok zaten bildiğim kadarıyla.
Şu an test orada sürüşleri geliyor işte yavaş yavaş. Evet. Biz de Umarım kısa zamanda bir otomobilleri test alıp
deneyeceğiz. Ama dediğin çok doğru. Başka bir araçla acaba hani 5 yıl garanti verilen bir araçtan bahsediyoruz.
Tabii tabii.
Böyle baktığınız zaman başka bir araç acaba hani bu rakamlarda yapmaktansa bunu denemek değer mi? Türkiye'de otomobil zaten artık senin daha demin de söylediğin gibi yatırım meselesi. Hı hı. Bulabiliyorsan alabiliyorsan al konusuna geldiğimiz bir noktadayız. Böyle bir lansman fiyatında yakalamak da aslında tartışmasız karlı olacaktır.
Tabii yani Chery'nin aslına bakılırsa piyasada böyle adından söz ettirebilmek için böyle bir hamle yapması gerekiyordu. Çünkü doğru. Önceden Türkiye pazarındaydı, sonra çıktılar.
Aynen, işte bahsettiğimiz,
mağdur olan müşteriler var falan. Bir şekilde bu eskiyi düzeltmesi gerekiyor. Bunu da nasıl yapacak? Uzun süre pazarda kalacağının teminatını vererek.
Evet.
Ve fiyatları ilk baştan itibaren agresif bir fiyatlanıyor. Bunu gördük.
Yayılımı sağlayacak. Evet, her iki adım da doğru adım şu an görüyoruz.
Evet.
Şimdi ne kadar yansıyacak onu göreceğiz.
Yani aynen öyle.
Servisler, şey, satış noktaları falan onları göreceğiz. Ondan sonra kullanımla beraber de servislerin kalitesi bunlarla ilgili bilgi alacağız. Hı. Onları da zaten sizlere aktarırız ve böylece olur. Hayırlı olsun diyelim.
Evet.
Biz de çok bu konuda takip eden soran da vardı. Onlara da güzel bir zaten
bu arada son oldu. Olarak şunu da ekleyeyim. Yetkili satıcı konusunda da mesela şu anda 18 ilde 25 yetkili satıcıyla anlaşılmış. Hmm. Hani yetkili satıcı ve servis noktasında. Tabii ki ilerleyen yıllarda bunlar
ne zaman arabaların geleceği belli mi?
Mart ayında satışa sunuldu aslında.
Yani o zaman şu an sokaklarda görebileceğiz yani yollarda görebileceğiz mi?
Yani evet. Teslimatları tabii ne zaman yaparlar şu an için bilemiyorum ama anladım. Satışa sunuldu. Mart ayında satışa sunuldu.
1-2 ay içerisinde
yollarda görmeye başlarız.
Peki. O zaman son olarak da TOG'a geçelim. Evet. Madem böyle bundan bahsettik. TOG'da hani fiyat derken T10X acaba açılımıyla ilgili bir bilgi var mı? T10X?
Şöyle abi T hem TOG'u hem Türkiye'yi temsil ediyor. 10 C segmentini temsil ediyor. Ha, X de ya. Hani crossover olmasını, SUV olmasını temsil
güzel.
Ediyor.
Tamam.
Yani aslında böyle baktığında diğer modelleri daha çok isimlerini tahmin ediyoruz. Mesela B olanlar işte T8 gibi bir isimlendirme evet. olacak. Hani yani güzel bir isimlendirme yapmışlar bence. Zaten
evet,
daha
evet,
öncesinde evet. söylemişlerdi. Hani normal böyle herhangi bir normal isimden ziyade hem böyle harf hem sayı karmaşık bir sinemle
yapacağız
diye açıklamışlar.
Tego 8 için mesela 8 Pro falan diyoruz. Millet telefon markası gibi diye konuşmuştuk.
Evet.
Gene öyle bir şey var. T10X yani işte. Hani
aynen aynen.
Telefon gibi kolay akılda kalacak. Fiyat da açıklandı. Nedir şimdi fiyatlarımız?
Fiyatları
herkes
da...
biliyor ama yine de söyleyelim.
Evet. Değerlendirememiştik geçen hafta evet. programımız olmadığı için. 953 bin liradan başlıyor. 1 milyon 55 ve 1 milyon 215 TL. 3 farklı versiyon
4,
var.
4 çeker versiyonu. 1-215 olarak mı? Yoksa gene hepsi
Roman çekişli olanlar. Şu an için için 4 çekerli 2 motorlu versiyon satışta değil. O daha sonra eklenecek. Şu an için 2 farklı donanım seviyesi var. V1 ve V2 olarak. Bütün araçlar satılan 3 versiyonda arkadan itişli tek motorlu versiyon. Sadece standart menzil ve uzun menzil olarak değişiyor. Yani şu an aslında baktığında alınabilecek en mantıklı otomobil yine arkadan itişli uzun menzilli olan. Neden? Evet. İşte 500-510-515 kilometreye kadar
gidebilecek.
Bir sürüş menzili vaat ediyor. Baktığın zaman hani otomobille bir uzun yol yapayım, hani bir yere tatile matile gideyim falan dersen şu şartlarda özellikle şarj istasyonlarının çok fazla yaygın olmadığı şu dönemde çok daha kullanışlı bir versiyon
doğru.
olacaktır. Diğerleri de işte standart menzil olan da 310 kilometreye kadar menzil sunuyor. Tamam doğru. onunki de çok az değil ama böyle hani 500 küsür kilometre olan biraz daha güven veriyor yani o
evet,
konuda.
Evet. Peki teşekkür ediyoruz o zaman verdiğin bilgiler için.
Ben
bu haftalık da böylece tamamlamış olalım. Yollarda görebileceğiz belli ki TOG'u da artık
evet, yavaş
şeyi
yavaş.
De gördük. Bakalım üretim kapasitesi ne kadar olacak, kaç kişiye arabayı sunabilecekler. Bunları da artık zaman içerisinde göreceğiz diye tahmin ediyorum. Ağzına sağlık, çok teşekkür ederim verdiğin bilgiler için.
Ben teşekkür ederim.
Ve sevgili seyirciler haftaya bir başka bölümde yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
Hoşçakalın.